Teşekkürler.
Bu ise adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz hepiniz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlerle iletişime geçebileceğiniz adreslerimizi ve telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21, program boyunca ulaşabileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlerle iletişime geçmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin bu haftanın işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Gözümün yaşı, gel kaç
canım sevduğum dağların arkasından yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevduğum dağların arkasından yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevduğum.
...15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Hayatın Sesleri Başkent'ten... ...TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından... ...Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz 7'den 70'e hayatımızın her alanında... ...her anında bilgisayar, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla internet kullanıyoruz. Peki dünyanın en uzak noktasına bir dokunuşla ulaşabildiğimiz internette... ...ne kadar güvendeyiz? İnternet güvenliği ne demek? Bu güvenliği sağlamak mümkün mü? Bu ve buna benzer soruların cevaplarını almak üzere stüdyodaki konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Siber güvenlik danışmanı ve etik hacker Sayın Alper Başaran bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bu konuda bir de yazmış olduğunuz kitabınız var. O konudan başlıklarla yola çıkarak dinleyicilerimizle buluşalım istedik. Çünkü gerçekten internet güvenliği çok önemli. Neden bu kadar önemli? Birazcık oradan girerek başlayalım. Çünkü az önce de söylediğim gibi dünyanın her noktasına bir tuşla uzanabiliyoruz. Ama ne kadar güvendeyiz, ne kadar güvenilir?
Aslında şu biraz önce kurduğunuz cümleyi şu şekilde de kurabiliriz. Dünyanın herhangi bir noktası bana ulaşabiliyor hale geldik. Yani bugün internete bağlı işte saat diyoruz, televizyon diyoruz, buzdolabı diyoruz. Bunlar bizim internete erişebildiğimiz kadar internetin de, internet dediğimiz yapının da bize ulaşmasını sağlayan, aslında ulaşmasına neden olabilecek bir kanal ya da bir iletişim kanalı. Dolayısıyla bizim her şeyden önce bu bilinci oturtmamız gerekiyor. Ben interneti evet kullanıyorum ama internet de bir şekilde bana erişebiliyor. İnternet dediğim yapı aslında gerçek hayatta ya da fiziksel dünyadan çok da farklı değil. Orada da iyi mahalleler, kötü mahalleler, iyi insanlar, kötü insanlar var. Sadece bunların sayıları bizim fiziksel hayatta, mesela gerçek hayatta ya da fiziksel hayatta sizin gitmeyeceğiniz, belli saatlerden sonra gitmeyeceğiniz mahalleler, semtler olabilir. Ama internette böyle bir ayrım yapmak mümkün değil. İnternet 7/24 kötü mahallelerde gezdiğiniz aslında bir ortam.
Evet.
Dolayısıyla bu bilinçle biraz hareket edebilirsek internet özünde güvensiz kullanmayı derhal bırakmamız gereken bir mecra değil. Tabii ki hem iş hayatımızı hem kişisel hayatımızı çok kolaylaştıran bir altyapı. Bunu sadece biraz bilinçli kullanmaya başlamak gerekiyor.
Evet, şimdi bilgi dediniz de evet gerçekten bilginin güvenliğinin faydaları da sonsuz herhalde o anlamda baktığımızda.
Doğru, bilgi bugün biz internette her türlü bilgiye erişebiliyoruz, böyle platform gibi düşünebiliriz bunu. Aynı zamanda da bizim çok...
Zaman zaman doğru ve net bilgilere ulaşamasak da...
Doğru, bir öyle bir bilgi karmaşası evet. olabilir. Bu birinci tehlike ya da risk diyebiliriz. Bu tehlike değil belki. İkinci... Bizim bireysel kullanıcı olarak bizim açımızdan ikinci risk ise bazı bütün dünyayla paylaşmayı tercih etmeyeceğimiz şeyleri de, bilgileri, verileri de internete bağlı cihazlarda tutuyor olduğumuz gerçeği. İşte bilgi güvenliği de bu noktada devreye giriyor. Ben cep telefonundaki her şeyi yarın sabah gazetede okumak ister miyim, istemez miyim? Ya da bilgisayarımdaki bütün bilgiler herkese açılsın ister miyim, istemez miyim sorusunu sorup tabii ki bunun cevabı istemem olacaktır. Bu noktada belli tedbirlere almamız gerekiyor.
Evet, ne gibi tedbirler olacak bunlar ya da şuradan başlayalım isterseniz. Ne kadar daha güvenli? Çünkü telefonlar var, ellerimizde akıllı telefon, evlerimizde bilgisayarlar var, notebooklar var, tabletler var. Yani hepsinde o tehlike mevcut herhalde değil mi?
Hepsi için aynı tehlikeler geçerli. Bunların önemli bir kısmı internetin doğasından kaynaklanıyor. İnternete bağladığım anda herhangi bir cihazı, bir saat olabilir, televizyon olabilir ya da dediğiniz gibi tablet, telefon ya da bilgisayar olabilir. Bunları internete bağladığım anda internetin altyapısından kaynaklı belli tehlikelere açıyorum zaten. Hı hı. Hangisi daha güvenli, güvensizi yıllarca tartışabiliriz, bir sonuca varamayız. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken belki de belli temel prensipleri uygulamak. Bunları cihazdan bağımsız olarak. Bunların başında tabii ki lisanssız yazılım kullanımı geliyor. Benim herhangi bir şekilde bir yazılımın korsanını indirmem, kullanmam. Bir işletim sistemi olabilir, bir oyun olabilir. Ya da bir dizinin son bölümü olabilir. Bunu bilgisayarıma indirdiğim anda ben aslında bilgisayarımı
tehlikeye
açıyorum. Evet. Bir takım zaten birileri bu yazılımların korsan versiyonunu üretiyorsa onların amacı siz bunu indirin bilgisayarınıza, ben de sizin bilgisayarınıza erişebileyim.
Peki onu indirmeye çalışırken o indirmek istediğimiz her neyse onun korsan olup olmadığını anlayabilme şansımız var mıdır?
Şöyle, bunun aslında cevabını hepimiz biliyoruz. Ben işte lisanssız bir Windows'u bedava bir yerden bulup indiriyorsam bu, hı hı, korsandır. Hani evet. Bunun cevabı oldukça net. Hı hı. Diğer dikkat etmemiz gereken noktada interneti kullanırken ki sergilediğimiz davranışlar. Benim hani çok defalarca düzelttiğim, belki de hani arkadaşlarımın nazarında komik duruma düştüğüm bir cümle var. Biz internette sayfa ziyaret etmek, hı hı, cümlesini kullanıyoruz. Biz aslında herhangi bir sayfayı ziyaret etmiyoruz. Bir internette tarayıcımıza bir adres girdiğimiz anda benim bilgisayarım yaptığı şey şu. İnternete gidiyor, o adresteki dosyayı, programı benim bilgisayarımı indiriyor ve çalıştırıyor. Dolayısıyla ben herhangi bir siteyi ziyaret ettiğimde orada bir zararlı içerik varsa zaten iş işten geçmiş oluyor. Benim o saatten sonra geri dönüşüm olmuyor.
Ne yapabiliriz peki?
Tanımadığımız kişilerden gelen iletilerdeki bağlantıları tıklamayacağız. Tanımadığımız birinden beklemediğimiz bir dosya geliyorsa açmayacağız gibi.
Tamam. Şimdi tanımadığımız kişi, ama bazen tanıdığımız kişilerin hesapları bir şekilde hackleniyor.
Evet.
Ki siz etik hacker olduğunuz için çok daha iyi bilirsiniz. Hackleniyor. Dolayısıyla onlardan bir istek geliyor bize ve kabul ediyoruz biz de o arkadaşlarımız. Şifresini mi unuttu, sayfasını mı yeniledi bilemediğimiz için. Bu tür durumlarda ne yapacağız?
Burada hiçbir şey yapmayacağız. Arkadaşımıza telefon edeceğiz. Senden işte...
Anladıysak, anlamadıysak?
Genelde senaryolar çok da anlaşılmayacak gibi değil. Mesela benim zaten Facebook'ta arkadaş olduğum birinden bir arkadaşlık isteği daha geliyor.
Hı hı.
Ben zaten onunla arkadaştım. Evet. Bu yine arayıp sen ikinci bir hesap mı açtın diye sorabileceğim bir şey. İşte ben bir şehirdeydim, iş için buradaydım, cüzdanımı kaybettim. Sen bana bankamatikte, hı hı, çekebileceğim gibi para yolla. İşte çok küçük meblağlar, evet, 20 lira, 30 lira. Yine aynı şey, ben arayıp hani başına böyle bir şey geldi mi, başka bir şeye ihtiyacın var mı diye aslında sormam gerekir öyle bir durumda. Yani her senaryoda aslında biz dolandırıcıların genel anlamda kullandıkları teknik bu. Senaryoyu öyle bir şekilde yazıyorlar ki ben normalde göstereceğim refleksleri gösteremiyorum. Bugün birisi sizi arasa, işte evdeki bütün paranı, altınlarını bir poşete koy, çöp kutusunun yanına bırak, ben oradan alacağım dese kimse bunu kabul etmez.
Evet.
Ama bunu böyle bir senaryo kapsamında, hı hı, gerçekleştirince, işte sizin telefon numaranız bir soruşturmada geçiyor gibi bir senaryoya oturtunca insanlar bunu yapabiliyor. Bu da aynı şey. Senaryoyu sakin bir şekilde değerlendirirsek aslında
böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayız, evet, diyorsunuz. Şimdi o kadar çok şeyi internet üzerinden yapıyoruz ki, bankacılık hizmetlerinden tutun da her türlü bilgiye ulaşabildiğimiz gibi pek çok işlemimizi de yine internet üzerinden yapıyoruz. Bankacılık deyince de işin içine çok daha farklı, çok daha riskli olaylar giriyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Örneğin parola çok önemli galiba,
evet,
değil mi?
Evet.
Nasıl karakter olması gerekir? Parola, kaç haneli olması gerekir?
Parola çoğu zaman kötü adamlarla bizim korumaya çalıştığımız, evet, işte banka örneğinde olursa paracıklarımız diyebiliriz, arasındaki tek engel ve en büyük engel oluyor. Mesela burada güçlü parola kullanmamız gerekiyor. Güçlü parola deyince sizin de biraz önce söylediğiniz gibi işte özel karakter, büyük küçük harf, büyük küçük rakam gibi şeyler geliyor insanların aklına. Bunun böyle olması şart değil aslında. Çok basit cümlelerle de siz güçlü bir parola elde edebilirsiniz. Ben bugün Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğünü alsam, buradaki bütün kelimeleri sırayla deneyecek bir program yazmam mümkün. Şunu da söyleyebilirim bu programa. Sen bu kelimelerin hepsini al, ilk harflerini büyük yap, sonlarına da bir ünlem işareti ekle. Ya da sonlarına 1-2-3 ünlem gibi bir şey ekle. Dersem de yine saldırgan olarak sınırlı bir havuz içerisinde bir şey tahmin etmeye çalışıyorum. Ama ben bir cümle kullanırsam parola için, benim Türkçedeki bütün cümlelerin bulunduğu bir kaynağa sahip değilim. Saldırgan bakış açısıyla bakıyorum. Dolayısıyla saldırganın hani eve dönerken bir kilo et alacağım cümlesini tahmin etmesi sizin X'li, büyük küçük harfli, özel karakterli parolanızı tahmin etmesinden çok daha zor. Bizim yapabileceğimiz basit şeylerden biri de bu. Kısa cümleler kullanmak parola yerine. Bunun dışında her platform için farklı parolalar kullanmak çok önemli. İşte e-posta hesabımız için, Facebook, Twitter hesaplarımız için. Çünkü eninde sonunda hackleneceğiz. Bunun bir kaçarı yok. Ama
öyle bu olayların, hepimiz için bu risk var diyorsunuz.
Sebebi de şu aslında. Olayların önemli bir kısmında biz değil, hizmet aldığımız yer hacklenecek. İşte geçen haftalarda ortaya çıktı. Yahoo 500 milyon kullanıcısının kullanıcı adı ve parolasını çaldırdı. Şimdi o benim bireysel olarak başıma gelen bir olay değil.
Evet.
Ben e-posta hizmeti olarak orayı kullanıyorsam benim kullanıcı adım ve parolam çalındı. Dolayısıyla benim her platformda farklı parola kullanmam çok önemli. Bunun güzel bir örneğini de gördük geçenlerde. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Twitter'a hacklendi. Twitter hesabı hacklendi. Hacklenmesi de çok basit oldu. Aslında başka bir hacklenen sosyal medya platformunda kullandığı parolayı Twitter hesabında denemişler. Aynı parolayı kullandığını tespit edip o şekilde giriş yapabilmişler.
Evet. Şimdi akıllı telefonlar hemen hepimizin elinde var. Özellikle de çocuklarımızın ellerinde var. Tabii ki akıllı telefonlar önemli bir tehdit ama çocukların elinde olması bu tehdidi ikiye katlıyor herhalde.
İkiye belki üçe katlıyor. Biz bunlara akıllı telefon diyerek de aslında bir haksızlık ediyoruz. Bunlar bilgisayarlar, cep bilgisayarları. Ve benim evdeki bilgisayarım için geçerli bütün tehditler, virüs başta olmak üzere, bu cihazlar için de geçerli. Bir örnek vermek gerekirse mobil platformlar için yazılan yeni virüslere bakıyoruz. 2016 yılının ilk 3 ayında 18 saniyede bir yepyeni virüs çıktı. Her 18 saniyede bir virüs bunu platform için virüs yapıp yayınlıyor. Bir diğer sorun bu bizim elimizdeyken zaten yeterince tehlikeli bir cihaz, o anlamda riskli diyelim, tehlikeli demeyelim. Çocukların elinde ise çocukları bambaşka tehlikelere açabiliyorlar. İşte bu bizim zaten fiziksel dünyada çocuklarımızı korumaya çalıştığımız tehditler. Ama sanal ortamda bunlarla karşı karşıya kaldıklarında fiziksel dünyadaki kadar avantajlı olmuyoruz. Çünkü fiziksel dünyada bir işte şahitler oluyor, bir iz oluyor, bir MOBESE kamerası oluyor, herhangi bir şey oluyor. Ya da çocuğun üzerinde, kıyafetinde bir iz yakalayabiliyorsunuz. Ama sosyal medyada uğrayacağı herhangi bir taciz olayı herhangi bir iz bırakmayacaktır. Bunu sizin anlamanız o kadar kolay olmayacaktır. Dolayısıyla bizim özellikle çocukların internet kullanımı konusunda çocuklardan da daha bilinçli ebeveynler haline gelmemiz gerekiyor.
Evet. Evet. Şimdi kitaptan da söz etmek istiyorum. Aslında daha konuşacağımız o kadar çok konu var ki ancak süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Siber Savaş Cephesinden Notlar kitabınızın adı. Şirketinizi, ailenizi ve kendinizi internette güvende tutmanın yolları. Şimdi siber savaş deyince siber savaştan ne anlıyoruz? Bunun tespitini nasıl yapıyoruz? Kısaca bununla ilgili bilgiler de verir misiniz lütfen?
Siber savaş aslında hem her şey hem de hiçbir şey demek olan çok geniş bir kavram. Bizim bugün anladığımız anlamıyla belki de ilk akla gelen anlamla ülkelerin kendi çıkarları için siber uzayı, internet dediğimiz, halk dilinde internet dediğimiz platformu kullanmaları. Bunu hem ülke çapında elektrik kesintisi gibi altyapı aksaklıklarına yol açmak için de kullanabilirler. Ya da daha hafif şekilde propaganda amaçlı da kullanabilirler. Bizim siber savaş dediğimiz mecra aslında bizim teknik altyapımız, su, elektrik, yol gibi teknik altyapılarımız kadar halkın algısını da korumaya çalıştığımız bir aslında savaş durumu.
Evet. Kısacık buna bu kadar değindikten sonra yine hacklenmeye dönelim isterseniz. Şimdi hacklendiğimizi nasıl anlarız? Eğer hacklendikten sonra, anladıktan sonra neler yapmamız, nasıl bir önlem almamız gerekir?
Aslında hacklenmemek çok daha kolay hacklendiğinizi anlamaya göre. Çünkü çoğu zaman saldırganlar kendilerini belli etmemeye çalışacaklar. Sizin paranızı ya da fotoğraflarınızı ya da kişisel verilerinizi çalarken bunu dikkat çekmeden yapmaya çalışacaklar. Evet. Dolayısıyla bizim ilk önce gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Lisanssız yazılım kullanmayacağız. Antivirüs yazılım mutlaka kullanacağız. Onun dışında hacklendiğimizi nasıl anlarız? Hacklendiğimizi anladığımız durumlar genelde çok ekstrem durumlar oluyor. Birisi bizim banka hesabımızdan para çekmiş oluyor. Birisi kredi kartımızla alışveriş yapmış oluyor. Bilgisayarımız açılmamaya başlıyor ya da dosyalarımız şifrelenmiş oluyor. Bu son ayların artan tehdidi. Bir zararlı yazılım bulaşıyor bilgisayarıma ve bütün dosyalarımı şifreliyor. Şifreyi çözme karşılığında benden para istiyor. Bir fidye yazılımı ve bilgisayarımı rehin alıyor. Anladığımızda dediğim gibi çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Hani yapabileceğimiz şeyler oldukça sınırlı. Hani
tespit etmek kolay mıdır hackleyeni?
Hackleyeni tespit etmek imkansız. Öyle bir bulut içerisindeyiz internette. Yani, bir çok da tekniğe girmek istemiyorum ama bir IP adresinden gelen bir saldırgan. O IP adresi ona ait bile olmayabilir. Çok başka bir yerden de geliyor olabilir. Onun için internette saldırganı tespit etme çok geçerli bir yaklaşım değil. Yani bizim burada daha savunma tarafında kalıp hacklenmemeye çalışmamız gerekiyor. Bu da dediğim gibi
alacağımız önlemlerle
son derece kolay bir şey aslında. Çok da imkansız bir şey değil.
Evet. En önemlisi parola diyoruz. Parolayı çok iyi seçmek gerekiyor.
Parolayı seçmek önemli. Lisanssız yazılım kullanmamak önemli ve antivirüs mutlaka kullanmamız gerekiyor.
Evet. Özellikle çocukları da güvende tutmak gerekiyor bu anlamda. Çünkü onlar sosyal medyayı biz büyüklerden çok daha fazla kullanıyorlar. Çok hatta doğru. Hep kullanıyorlar.
Onlar sürekli internete bağlı bir hayat yaşamaya başladılar. Aslında bizim gittiğimiz yönde o. Dolayısıyla onları korumak için her şeyden
güvende tutmak da zor aslında.
Çok zor. Çünkü İçeriğin nerede olduğunu da bilmiyoruz. Yani çocuklara zarar verebilecek bir içeriğin nereden gelebileceğini de bilmiyoruz. Bugün Facebook dediğimiz platformda video var, resim var, iletişim var. Her şey var tek bir platform altında. Mesela ben Facebook'a izin verdiğimde belki bu tarafta engellemeye çalıştığım bir sürü ortamada izin vermiş oluyorum. Dolayısıyla bizim çocukları korumak için bir çocuklara internetin güvenli bir ortam olmadığını tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor. Aile içinde bizim kullanımımızı bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü en nihayetinde bizi örnek alıyorlar.
Evet.
Ve çocuklarla o iletişim kanalını açık tutmak gerekiyor. Herhangi bir şekilde işte birisi seninle ilgili Facebook'a bir şey yazabilir. Seni küçük düşürücü bir yorum yapabilir. Şu olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ne olursa olsun gelip bizimle konuşmalısın mesajını net bir şekilde vermek gerekiyor.
Aileyle her şeyi paylaşmaları gerektiğini mutlaka söyleyelim diyorsunuz. Peki etik hacker dedik sizin için. Nedir etik hacker? Birazcık da ondan söz edelim. Siz neler yaparsınız bu anlamda? Diyelim ki hacklendik.
Aslında benim işim biraz daha
farklı.
Ben ne yapıyorum? Kuruluşları hackleyip. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Nasıl hackleyebileceğimi raporlayıp gerekli tedbirleri almalarını sağlıyorum. Yani bu hacker dediğimiz işte kötü fena adamların kullandığı araç ve teknikleri kullanarak neler yapabileceğini gösteren
onların,
bir hizmet sağlıyorum.
Onların güvenliklerini daha da artırmalarına yönelik bir...
Mevcut güvenlik seviyesini test edip artırmak için ne yapmaları gerektiğini söylüyorum. Dolayısıyla hacklendikten sonra aranacak kişi... Tam değilim. Hani tabii ki arayabilirler. Elimden gelen yardım yaparım ama hani hacklenmemek için ne yapmam gerekir sorusunu yanıtlamaya çalışan biriyim aslında.
Evet. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bizlerle
ederim.
Birlikte olduğunuz için. Kitapta da çok daha değerli, çok daha farklı bilgiler var. Ancak biz süremiz el verdiği ölçüde ancak bu kadar konuşabildik. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, siber güvenlik danışmanı ve etik hacker Sayın Alper Başaran stüdyo konuğumuzdu. Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve şimdi müziğe dönüyoruz.
Gönlümde baş başa düşündüm de artık bir sihirsiz nefes gibisin şimdi ta içinde bomboş kalbim bak istedi sönen bir ses gibisin. Artık sen de herkes gibisin. Bence artık sen de herkes gibisin. Gönlümle baş başa düşündüm de artık bir sihirsiz nefes gibisin şimdi ta içinde bomboş kalbim bak hisleri sönen bir ses gibisin. Sende herkes gibisin. Maziye karışıp sevda yeminim bir anda unuttum seni. Eminim kalbimde kalbine yok bile. Bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık sen de herkes gibisin.
Ekmek olur alın teri. ...15.34 Türkiye'de saatlerimiz Ekmek Olur Alın Teri köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sevgili Işıl Kurnaz'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, 1 Ekim 2000 16'da uygulamaya giren esnafa puan indiriminden söz etmek istiyoruz. Şimdi bu indirimden kimler nasıl yararlanacak? Eskiden nasıldı? Ne gibi farklılıklar var? İndirimden yararlanmak için ne yapmak gerekecek? O kadar çok soru var ki hemen başlayalım isterseniz sevgili Işıl Kurnaz.
Evet, 7 Eylül'de resmi gazetede yayınlandı. Bağkur'luya 5 puan indirim ve 1 Ekim'den itibaren de başladı. Aslında bu ayın başından itibaren Bağkurlular prim indiriminden yararlanabilecek ve bir sonraki ay yatıracakları primleri bu anlamda daha düşük yatıracaklar. İlk sorunuza başlayalım. Peki kimler bu 5 puanlık indirimin kapsamında? İsteğe bağlı sigortalar hariç eski adıyla Bağkur, yeni adıyla 4B ile olanlar 5 puan indiriminden yararlanabiliyorlar.
Yani her Bağkurlu yararlanamıyor.
Evet, isteğe bağlı sigortalılar dışındaki işte örneğin şirket ortakları, köy muhtarları, mahalle muhtarları, tarım Bağkurlular, esnaf, gelir vergisi mükellefleri bu indirimden yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla hani bir önceki ay ödemiş oldukları primden daha düşük bir prim ödeyecekler bu 5 puanlık indirim sayesinde.
Evet. Evet, devam edeceksiniz herhalde.
İkinci olarak yine sizin sormuş olduğunuz soru, önemli soru aslında nasıl yararlanacağız? Çünkü kafalar bu noktada biraz karışık. Şimdi bu bahsettiğimiz kapsamdaki kişiler, az önce saymış olduğumuz kişilerin prim indiriminden yararlanması için tabii bazı şartlar var. Bunlardan ilki herhangi bir borcu olmaması gerekiyor SGK'ya primle ilgili. Ve yasal süresi içinde de yani doğal olarak primini ödemiş olması gerekiyor geçmişte. Bunu böyle hani tekrar etmek gerekirse SGK'ya prim, idari para cezası borcu veya bu borca ilişkin gecikme, zammı ve cezası bulunanlar bu anlamda indirimden yararlanamıyorlar.
Borcu varsa
yararlanamıyor. Mutlaka süresi içinde.
Borcunu hemen ödese ya da işte belli bir aya bölüp ödese yararlanma imkanı var mı acaba?
Çok güzel sordunuz. Hemen geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bu prim yapılandırması vardı. Gelir vergisi ve primlerde biliyorsunuz bir yapılandırmaya gidildi. İşte eğer kişi borcunu yapılandırdıysa peki ne olacak? Borç yapılandırması kapsamında eğer SGK'ya prim borcu olan bir Bağkurlu varsa bu borcu yapılandıranlar, yani dolayısıyla hani ödeme teşebbüsünde bulunanlar, davranışını gösterenler bu prim indiriminden yararlanabilecekler. Ve borcu yapılandıranların tabii söz konusu prim indiriminden yararlanabilmeleri için borç yapılandırmasına çünkü işte 18 eşit taksite kadar bölünmesi ve her taksitin 2 ayda bir ödendiğini düşündüğünüzde 36 aya kadar uzanan bir süre var. Dolayısıyla burada bu süre içinde de borcunun düzenli olarak, yani yapılandırma ilişkin borcunun düzenli olarak ödüyor olması gerekir. Yani yapılandırmasını bozmayan, borcunu düzenli olarak ödeyen kişiler de 5 puan indiriminden yararlanmaya devam ederler.
Yani şimdi diyelim ki 3 yıla böldürdü, 3 yıl boyunca ödeyecek. Bunu öderken kendi şeyini... İndirimden yararlanabilecek mi yoksa
evet, yararlanabilecek.
Bittikten sonra mı?
Hayır, hemen başlayabilecek. Tek önemli olan burada yapılandırmasına ilişkin borcunu da doğru ödemesi, yani zamanında ödemesi. Eğer yapılandırmayı bozacak herhangi bir ihlalde bulunursa, işte borcu üst üste ödemezse bu durumda yapılandırma kapsamından çıkacağı için tekrar SGK'ya borçlu durumda olacak. Önceki primlerinden veya prime ilişkin işte cezalardan dolayı. Dolayısıyla bu 5 puanlık indirim hakkını da kaybedecek.
Evet. Peki prim indirimi gelir vergisinden düşülecek mi?
Şimdi burada da 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren eğer İşte primleri eksik ödeyen Bağkurlular bu indirim tutarını gelir ve kurumlar vergisi bakımından gider veya maliyet unsuru olarak yansıtamayacaklar. O yüzden hani bu kural çok net bir şekilde yasal düzenlemede ifadesini bulduğundan tutarın vergiden düşülemeyecek olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir de geçmişte prim borçlanması yapanlar, yani örneğin işte askerlik borçlanması veya son yasal düzenlemelerle doğum borçlanması hakkı gelmişti Bağkurlulara. Bunlar prim indiriminden yararlanabilecek mi diye bir soru da akla gelebilir. Hani borcu olanlar dışında. Şimdi bu durumda da borçlanma kapsamında ödenecek rakam, daha önce sizle de konuşmuştuk biliyorsunuz, borçlanacak gün sayısıyla yani prim ödenecek çünkü güne ilişkin tutarı bulmuş oluyorsunuz. Toplam gün sayısını bulmuş oluyorsunuz. Bununla ödenecek prim tutarları çarpılıyordu. Bu farklı tutarlar olabiliyordu ama en düşük ve en yüksek aralıkta belirleniyordu. Şimdi bunu çarpıyorsunuz ve belirli bir borçlanma rakamına ulaşıyorsunuz.
Yani primi en yüksek ödeyenle en düşük ödeyen arasında fark olacak.
Yani fark oluyordu ama burada zaten düzenlemede 1 Ekim 2016 tarihinden sonra yapılacak olan borçlanmalarda veya ihya işlemlerinde yani bir kere mahsus işte bütün SGK'dan alacaklarını kişinin alması durumunda prim indirimi dikkate alınmayacak. Dolayısıyla borçlanma yaparken diyelim ki siz 1 Ekim 2016 tarihi sonrası borçlanmanızı yapacaksınız. Diyelim ki doğum borçlanması yapacaksınız. Ya da işte askerlik borçlanmasını yapacaksınız. Bu borçlanmada borçlanacağınız tutarlar için bir indirimden yararlanmanız, yani bu 5 puanlık indirimden yararlanmanız söz konusu olmayacak. Dolayısıyla evet, borçlanma yapmak isteyenler ya da SGK'dan ihya yoluyla eskiden ödemiş olduğu primleri geri almak isteyenler bu indirim tutarını dikkate almaksızın tutarlarını belirleyecekler ve o tutarlar üzerinden de kendilerine işlem yapılacak.
Evet. Peki Tarım Bağkurlu da indirim alacak mı?
Tarım Bağkurlular için indirim söz konusu. Çünkü bir tek hisseye bağlı sigortalılar bu kapsamda, kapsam dışında. Tarım Bağkurlularda da 2016 yılında yani genel olarak şöyle söyleyeyim. 2016 yılı itibariyle Tarım Bağkurlular her ay için 23 gün üzerinden prim ödüyorlar. Fakat 30 gün yararlanıyorlar. Sigortalı sayılıyorlar. Yani ayın tamamı için. Yani diğer sigortalıkta da olduğu gibi. Bunların da en düşük primi bu yıl itibari için söylüyorum tabii, 435 liraydı Tarım Bağkurlu'nun ödeyeceği. Dolayısıyla indirim sonrası en düşük prim ödeyen Tarım Bağkurlu'nun priminin 372 liraya inmesi söz konusu. Yani burada böyle 62 liralık bir indirim söz konusu Tarım Bağkurlular için de. Bu da tabii Tarım Bağkurlularının özellikle hani çalıştıkları alanlar ve elde ettikleri gelirleri düşündüğünüzde, genelde tarım sektöründe daha düşük gelirler söz konusu olduğu için.
Ya da onlar sezonluk
için, tabii sezonluk mevsim çalışmaya için dayandığı için aslında 62 liralık bir prim indirimi bile her ay için önemli bir rakam olacak.
Peki çalışmadıkları ayı da kapsayacak mı?
Şimdi orada Tarım Bağkurlular için tabii düzenlemeler farklı. Ama burada esas olan Tarım Bağkur'da her ay için, yani yılın her ayı için 23 gün üzerinden prim ödemek, fakat 30 gün üzerinden bundan yararlanmak. Dolayısıyla burada çalışmadıkları dönem için prim yatırmayacaklarsa bu dönemi kapsamayacak. Yani prim ödemiş olmak esas.
Anladım.
Mevsimlik çalışmada çünkü bazen dediğiniz gibi primin ödenmediği süreler olabiliyor. Böyle bir durumda da primlerini ödemezlerse tabii bundan yararlanamayacaklar. Ama Tarım Bağkurlu'nda zaten her ay için prim ödeme şartı var.
Evet. Primlerini ödedikleri takdirde, ödedikleri aylar için bundan yararlanabilecekler. Evet. Aksi takdirde yararlanamayacaklar.
Borçları tabii olmaması koşuluyla. Önceki evet, söylediğimiz kurallar baki.
Evet. Şimdi peki indirimden yararlanmak için ne yapmaları gerekiyor? SGK'ya bir başvuru yapacaklar herhalde, değil mi?
Genelde bu tür uygulamalarda başvuru yapılır, fakat bununla ilgili olarak, yani bu prim indirimi ülke çapında ve işte resmi gazetede yayınlanmasından sonra yürürlüğe gireceği için herhangi bir başvuruya gerek yok. Primini düzenli ödeyen ve SGK'ya prim borcu olmayan bağkurların indirimini otomatik olarak sistemlerinde görmeleri mümkün olacak. Dolayısıyla herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Fakat borç yapılandırma yapacak olanlar varsa, bir önceki yasal düzenlemeyle çıkan, bu durumda onlar zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaparak borçlarını yapılandırabilecekleri için bu başvuru ve yapılandırma sonrasında yine otomatik olarak prim indiriminden yararlanması söz konusu olacak. Belki peki, rakamları da bir söylemek.
Lütfen söyleyelim, sonra da prim borcu olanları soracaktım, onlar tamam, ne yapacaklar diye.
Ne kadar ödeyecekleri de tabii burada önemli. Çünkü az önce de söyledik, hani üst ve alt rakamlar da farklılaşacak sizin de söylediğiniz gibi. Ödediğiniz prime göre değişen bir indirim tutarı olacak. Bunun sebebi de indirimin puan üzerinden ve yüzde olarak hesaplanmış olması. Bu durumda kapsamdaki bağkurların %34.5 üzerinden prim ödüyorlar hali hazırda. Bu 5 puan indiğinde 29.5'a inecek. Ve böylece en düşük düzeyden, yani asgari ücret seviyesinden prim ödeyen bağkurlular 82 liralık bir indirim kazanacaklar önceki ödedikleri tutardan. Buna karşılık primini en yüksekten ödeyen bağkurlular için ise çok daha yüksek bir miktar var. Yani az önce söylemiş olduğum yüzdeye bağlı olduğu için 535 liraya kadar indirim alacaklar onlar en yüksek düzeyden ödediklerinden. O yüzden burada bağkurlularımızın veya işte tarım bağkurlarımızın, işte köy ve mahalle muhtarlarımızın, yani dört beylilerin, isteğe bağlı sigortalık dışında olan dört beylilerin buna ilişkin olarak ödedikleri prim miktarlarını üzerinden hesaplamaları ve belirli bir rakam olmadığını, yani 82 lira ya da 535 lira herkes için geçerli değil, bunu dikkate almaları gerekiyor. Yani arada bir rakam ödüyorlarsa arada ödedikleri rakama göre yüzde olarak hesaplanacak bir indirim tutarı söz konusu olacak.
Evet. Gelelim prim borcu olanlara.
Prim borcu olanlar yararlanamıyor eğer borçlarını ödemedilerse. Prim borcu, ana, yani burada ana para, işte primi esas olan tutarın faizi, gecikme faizi, gecikme zammı hep bu borç kapsamında değerlendirildiğinden, bunlardan herhangi birini ödemedilerse, yani ana paraya ödemeleri yetmiyor bu durumda, gecikme zammı veya gecikme cezasını ödemedilerse yine yararlanmaları söz konusu olmuyor.
Evet. Şimdi prim borcu olanlar için böyle. Peki prim borcu olmayanların primlerinde indirim olacak mı? Örneğin isteğe bağlı sigortalı olup da Bağkurlu sayıların sayılanların primlerinde bir indirim söz konusu. Hı-hı. Ama borcu olmayanlarda da bir indirim söz konusu olabilir mi acaba?
Şimdi borcu olmayanlar zaten doğrudan yararlanabilecekler. Otomatik olarak sistem üzerinden yararlanacaklar. Ya burada isteğe bağlı sigortalılık tabii, özellikle 1 Ekim 2008 sonrasındaki isteğe bağlı sigortalar Bağkur kapsamında değerlendirilmeye başlamışlardı. Dolayısıyla onlar için hali hazırda aslında az önce saymış olduğumuz diğer gruplarla aynı tip işlem yapılıyor. Yani 4B'li olarak değerlendiriliyorlar. Fakat prim indiriminde isteğe bağlı sigortalar kapsam dışı bırakılmış durumda. Çünkü isteğe bağlı sigortalılıkta çalışma olmadığınız halde prim ödeyerek işte ileride emekli olabildiğiniz için veya pek çok yardımdan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanabildiğiniz için isteğe bağlı sigortalıların bu indirimin kapsamının dışında bırakıldığı ve aslında bu anlamda da doğrudan hani istihdamla, yani kendi işini kuran ve kendi istihdamını yaratan insanlarla bağlantılı olarak tutulduğunu görüyoruz. Bir de tabii burada şu düşünüyor, isteğe bağlı sigortalılar prim kapsamının dışında ama ne yarar sağlayacak? Yani bu hani genel olarak. Burada Bağkurların cebi rahatlayacak. Özellikle esnafımızın. Esnafımız ekonomideki durgunluktan ya da ekonomik problemlerden çok hızlı şekilde etkilenen bir grup. Çünkü işte en küçük sermayelerle, çok küçük sermayelerle ve işte rekabetin bu kadar üstün olduğu, işte bilgi iletişim teknolojilerin bu kadar yoğun kullanıldığı bir iş dünyasında ayakta durmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla esnaf için oldukça önemli bir düzenleme. Yine az önce üstüne durduğumuz tarım bağkurlar için, onların gelir getirici işlerle ilgili işte sıkıntılı bir kazanç süreci olduğu için önemli bir düzenleme. Dolayısıyla bir de şöyle bir problem oluyordu. Özellikle küçük esnaf yüksek primlerden dolayı prim ödeyemediğinde sağlık imkanlarından da yararlanamıyordu. Çünkü SGK'ya borcu olduğu anda, yani primini ödeyemediği anda sağlık hizmetlerinden yararlanması söz konusu olmuyordu. Fakat bu düzenleme sayesinde esnafın primlerini ödemesinde daha az sıkıntılı, daha az zorlu bir süreç yaşanacağı için otomatik olarak onların da sağlık imkanlarından kesintisiz olarak, onların ve bakmakta yükümlü oldukları ailelerinin, bu da çok önemli bir grup, kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak. Bir de zaten işverenlere 5 puan indirim uzun süredir uygulanıyordu. Kayıt dışı istihdam olmayan iş yerleri için işverenlere ödemeleri gereken sigorta prim tutarlarından 5 puan indirim uygulanıyordu. Şimdi esnaf ve sanatkar, yani daha küçük işveren grubu diyelim, hani kendi hesabına çalışan gruba da bu hakkın tanınmış olması oldukça önemli ve yerinde bir düzenleme. 1 Ekim tarihi, az önce söylediğimiz gibi uygulamanın başlangıç tarihi, yani bu aydan itibaren yatırılan prim borçları için, yani primler için, prim ödemeleri için bu indirim otomatik olarak esnafımızın, işte tarım bağ kurullarımızın, köy ve mahalle muhtarlarımızın hesaplarına, prim hesaplarına yansıyacak.
Evet. Şimdi hem küçük esnaf hem de bağımsız çalışanlara tanınan çok güzel bir hak olacak. Onların da prim indirimi cebini birazcık rahatlatacak galiba bu anlamda. Şimdi ne zaman başlayacak bu prim indirimi?
7 Eylül tarihinde yayınlandı resmi gazetede, fakat 1 Ekim, yani 2 gün önce, yani bu ayın başından itibaren, içinde bulunduğumuz Ekim ayından itibaren başlayacak bu indirim. Yani bu ayın primleri ödenirken esnafımız görecek bu indirimi. İşte ödemiş olduğu tutarlara göre değişen miktarlarda.
Peki bir yararlanma süresi var mı bu indirimde?
Hayır, bugünden itibaren yeni bir kanuni düzenlemeyle bu konuda yeni bir düzenleme yapılana kadar, işte mesela 5 puan indirimi kaldırılırsa ya da belki daha hani yüksek bir indirim oranı tanınırsa, o güne kadar 5 puan indiriminden yine borcu bulunmayan bütün bağ kurullarımızın dört beylerimizin yararlanması söz konusu olacak.
Evet, peki başvurmazlarsa, bu konuda bir indirim talepleri olmazsa?
Başvuruya bağlı olmadığı için SGK otomatik olarak yansıtacak. Yani herhangi bir şekilde gidip başvuruda bulunmalarına gerek yok.
Gerek yok.
Aynı işverenlerde olduğu gibi sistem üzerinden toplam hesaplanan primlerinizin işte %34.5 prim %29.5'e düşürülmüş olacak ve böylece yeni çıkan prim miktarı üzerinden ödemeleri gerçekleştirecek.
Sadece prim borçları varsa o borcun bitiminde başvurmaları gerekiyor galiba.
Prim borçlarını
galiba.
Ödedikten sonra ödedikten aynen ya da yapılandırmaya sonra. Başvurdularsa yapılandırmaların doğru şekilde ve yani kanunda belirtilen sürelere uygun şekilde ödemeleri gerekiyor.
Peki onun sonunda başvurmazlarsa bir cezai yaptırım söz konusu mu?
Bu uygulamada herhangi bir ceza yaptırım söz konusu değil. Başvuruda şartı da olmadığı için hani sistem yansıtacağından zaten şöyle siz borcunuzu ödemediğiniz anda işte yapılandırma kapsamında diyelim ki ikinci taksitinizi de ödemediniz. Otomatik olarak borç yapılandırma kapsamından çıkarılacağınız için sizin ekranınızda borcunuzda olduğu görülecek SGK'ya. Dolayısıyla prim indirimini de bu anlamda kaybedeceksiniz hakkı. Yani borcunuzu ödemediğiniz ayın sonrasındaki ay muhtemelen doğrudan sisteme yansıyacak ve siz bu kez tekrar 34.5 üzerinden %134.5 üstünden prim ödemeye başlayacaksınız. Eskisinde, evet. Eskisi düzende olduğu gibi.
Evet. Bu aslında esnafı koruyan, kollayan bir indirim olmuş herhalde değil mi?
Kesinlikle. Esnaf için uzun zamandır aslında önümüzdeki süreçte de düşünülen çok sayıda düzenleme var esnafı rahatlatmak için. Çünkü
ne tür düzenlemeler onlar?
Yine ekonomik
müjde
olarak
şeklinde verebileceğimiz şeyler.
Yani
midir?
Şu an için açıklanmış başlıklar yok ama esnaf, evet. Küçük esnaf ve sanatkarlar için onların işte prim borçlarında yapılandırmayla birlikte belki bazı sektörel düzenlemelerle yani sektörel teşviklerin verilebileceği yönünde yani işte küçük bakkalın süpermarketle rekabeti noktasında daha kolaylaştırıcı işlemler yapılabileceği yönünde sürekli olarak hükümetten de açıklamalar geliyor. Bu da zaten aslında bu ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmış bir indirim ve gerçekten ihtiyacı olan bir gruba gidecek. Yani dolayısıyla bu tarz müjdeli haberler realiteye dönüştüğü anda yine biz buradan dinleyicilerimize durumla ilgili bilgi vereceğiz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Bugünlük bu kadar diyoruz ama haftaya yine Ekmek Olur Alın Teri köşemizde dinleyicilerimizle olacağız. Teşekkür ediyoruz bugünkü bu bilgileri dinleyicilerimizle bizlerle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Kumanda masasında Ali Serin vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Haftanın ilk günkü birlikteliğimizin işte sonuna geldik. Pazartesi günü, bugün pazartesiydi, salı günü 15 haberlerinden sonra yine başkentten merhaba demek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.